Ayrım 13, sayfa 116. Bu izni alacağım. Doğum izni varsa ölüm izni de olmalı, öyle değil mi dedim. Arabama atlayıp Kapadokya'ya gittik. Yol boyunca hiç konuşmadık. İlk bir iki saat ne konuşacağımı bilemediğim, kanımdan canımdan olan bu yabancının yanında otururken bu yolculuğa çıktığıma pişman oldum. Nasıl geçecekti önümdeki 4 uzun gün? Kapadokya'ya yaklaştıkça bölgenin dünya ötesi yapısı her ikimizde büyülemeye başladı. Hafif hafif kar atıştırıyordu ve doğanın şekillendirdiği peribacalarıyla donanmış araziyi bir uzay ülkesine dönüştürüyordu. Sanki bu gezegende değil başka bir yıldızdaydık. Sanki bulunduğumuz bu yeni ortamda anlaşmak için sese ve söze ihtiyacımız yoktu. Tanrı gökten inmiş, arabamızın arka koltuğuna kurulmuş, kardeşimle benim aramda konuşmadan anlaşmamızı sağlayan bir sistem kurmuştu. Sessizliğimizin içinde biz konuşuyorduk, biz anlaşıyorduk, biz bunca yıllık sevgisizliğimizi bitirmeye karar veriyorduk. Biz anamızı, babamızı suçlamanın saçma olduğunda hemfikir oluyorduk. Hayat böyleydi işte, tuhaf bir şeydi. O nedenle bağışlıyorduk. Hem birbirimizi hem onları biz iki kardeş olarak varken kendi kendimizi yalnız, yapayalnız hissetmenin çok saçma olduğunu anlıyorduk sonunda. Uzaklarda da olsak, bambaşka ülkelerde de biz birbirimiz için vardık. Biz kardeştik. Avanos'ta Kızılırmak'ın kıyısında bir otele yerleştik. Gezilecek, görülecek onca güzellik bizi beklerken dünyanın ender doğa harikalarının bulunduğu muhteşem bir bölgeye gelmişken ne yaptık biz? Otelin barında birer tabureye tüneyip şarabımızı içerek konuşmaya başladık. Yılların suskunluğunu unutturmak istercesine her ikimiz de hayatımızın en ince ayrıntısına girerek rapor verdik birbirimize. Arzularımızı, hayal kırıklıklarımızı, ilk ve son aşklarımızı, işimizi, eşimizi, çocuklarımızı, ne var ne yoksa yaşamımızda hepsini, her birini konuştuk. Annemle babamın boşanmasına kadar olan yaşamımıza ve boşanmanın üzerimizdeki tahribatına hiç girmedik. Onu arabada yol boyunca halletmiştik sessizce. İstanbul'a dönerken bir kardeşim vardı benim, Orhan'ım vardı. Kolumdaki saate bakıyorum, öğlen olmuş ve ben daha röportajla ilgili tek cümle alamamıştım Zeliha Bora'dan. Ne o, vaktin mi daraldı diye soruyor Zeliha. Yok, daha epey vaktim var. İyi, senin bana röportaj için sormak istediklerim vardır herhalde. Onlara da zaman kalsın değil mi ama? Sormak istediğim bir şey var ama sen söylediğinden beri aklıma takıldı. Sor hadi. Kader anayı bize dedem yolladı dedindi. Annen erken doğum yaptı diye ölmüştü ya bebek. Tamam da niye aşiretten biri yollandı? Sizin kadınlar dışarıda çalışmazlardı hiç. Dedem istemiş işte, gönül var, gönül borcu var diye kaymakama Cengiz yüzünden. Ne olmuştu ki Cengiz'e? Kaybolmuştu. Nasıl kaybolmuştu? Boş ver, uzun hikaye. Zeliha, o yıllarda faili meçhuller henüz başlamamıştı. Niye kaybolmuştu acaba? Bir örgütlenme çoktan başlamış o yıllarda ama kimsenin haberi olmamış Nevo. Aa, yayın yasağı varmış. Dedem bana olup bitenleri anlattığında dahi sokaktaki adamın haberi yoktu pek çok şeyden. Ne zaman anlattı bunları sana? Alişan'dan ayrılıp çiftliğe döndükten sonra. Dedemin yanında kalıyordum demiştim ya o sıralar. Geceler uzardı uzar, bitmek bilmezdi. Beni de uyku tutmazdı. Hayalet gibi dolaşırdım evin içinde. Dedem de öksürük nöbetlerinden uyuyamazdı. Benim ayak sesimi duydu muydu, kalkar yatağından yanıma gelirdi. Sofadaki sobayı tutuşturur, üzerine demliği koyardı. Mangalı korlardı, sedirin üzerinde konuşa konuşa bir çay ben, bir sigara o sabahı ederdik. İşte o gecelerin birinde dinlemiştim bu hikayeyi. Zaten her gece bir başka hikaye anlatırdı dedem. Ta Çaldıran seferinden başlayıp Dersim olaylarına, Konya'ya sürgüne gönderilmelerinden tut, Cengiz'in kayboluşuna kadar teker teker neredeyse ezber ettirdiydi bana. Kürtgillerde ne olmuş ne bitmişse. Her ikimiz de gülmeye başladık. Neler olup bitmiş Kürtgiller'de, sen de bana anlataydı dedim. Sabrım var mı? Sabrım da var, merakım da. Ayrıntılıdır dedemin anıları bilirsin. Bilmez miyim? Çocukluğumun çiftlikte geçen hafta sonlarında dede anılarını masallar, destanlar, maniler ve türkülerle süsleyerek defalarca aktarmıştı torunlarıyla bana. Sevdaya dair öyküleri, biz kızlar, vurdulu kırdılı savaş destanlarını yaşadığımız oğlanlar nefesimizi tutar, ilgiyle dinlerdik. Bu öykülerde gizli, bizi yüzyıllardır hem birlikte tutan hem de karşı karşıya getiren nedenler ise heder olur giderdi. Anlattıklarını değerlendirebilecek yaşta değildik ne yazık ki. Zelha şimdi bana dedesinin yüzyılların ötesinden hortlayan öykülerini aktarırken bizi birbirimize kenetleyebilecek ip uçları bulabilme umuduyla can kulağı ile dinliyorum onu içim titreyerek. Dede, uzun beyaz entarisinin üzerine geçirdiği gri örgü yeleği, bembeyaz sakalı, sigaradan çatallaşma sesiyle gözümün önünde beliriyor dedi. Önce bir bacağını altına alıp sedire kuruluyor. Erzurum işi gümüş tabakasından sigarasını çıkarıp Eskişehir taşı ağızlığına takıyor. Mangalın korunda bir süre tutup tüttürerek ateşliyor sigarasını. Derin bir nefes çekiyor, sonra rengi solmuş, feri kaçmış, kirpiksiz gözlerini pencereye dikip uzun uzun ufka bakıyor. Bir sinema oynuyor sanki baktığı yerde. Çocukluğu, gençliği, orta yaşı, sevdaları, acıları, kavgaları, hatta doğum öncesi ve ölüm sonrası, duydukları, dinledikleri, o güne dek yaşadıkları, hatta ölümünden sonra da tadacaklarıyla birlikte her ama her şey ufka gerilmiş bir perdede akmakta. Bizim aşiret Osmanlı'dan beri devletine bağlıdır. Bunu iyi bilesin canım, ciğerim, Zelha kızım. Ta Malazgirt Savaşı'na dayanır Türklerle beraberliğimiz. Bizanslılara karşı omuz omuza savaşmışız diye anlatırdı benim büyük dedem. Van Gölü'nün kıyısında Selçuklulara bağlı bir eyalet olmuşuz bir ara. Ama aramızda toparlanıp bir devlet kuramamışız. Gelen ezmiş, giden ezmiş bizleri. Moğolunu mu istersin, Safefisini mi, Akkoyunlusunu mu, Osmanlısını mı? Hepsi emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmiş. Neden dersen aşiretler aramızda birleşip bize eza edenleri tepeleyememişiz de ondan. Sürekli sen ben kavgasına düşmüşüz. Birbirimizle itişmekten, dalaşmaktan bir bütün olamamışız. Nasıl olalım ki? Kimimiz Sünni, kimimiz Şii, kimimiz Alevi. Hiçbir Kürt beyi bir diğerinin öne çıkmasına, parlamasına aman vermemiş. Oradan oraya savrulmuş. Kah Acem'den, kah Osmanlı'dan yana olmuşuz. Derken Sultan Selim Çaldıran'da Şah İsmail'i yenince 25 adet Kürt beyliği fikir birliği edip selameti Osmanlı'ya bağlanmakta görmüş. Birine kul olacaksak aynı peygambere inanana, aynı mezhepten olana kul oluruz diye düşünmüşler zahir. Bir de mektup yollamışlar Yavuz Sultan Selim Han'a. Aynen şöyle yazmışlar. Canı gönülden İslam Sultanına biat eyledik. İslam Sultanının namı ile şeref bulduk ve hutbelerden dört halifenin ismini yada başladık. Cihada gayret gösterdik ve İslam padişahının yollarını belledik. Mevlana İdrisi Bitlisi'yi makamınıza gönderdik ki hepimiz arzusunu niyaz eylesin. Bu muhlis ve size itaat eden bendelere yardım edesiniz. Bizim beldelerimiz Kızılbaş diyarına yakındır, komşudur ve hatta karışıktır. Nice yıldır bu mülhitler bizim evlerimizi yakmış ve bizimle savaşmışlardır. Bizleri o zalimlerin zulmünden kurtarmayı merhametinizden bekliyoruz. Sizin inayetiniz olmasa, bir kendi başımıza bunlara karşı çıkamayız. Zira Kürtler ayrı ayrı kabile ve aşiret tarzında yaşamaktadırlar. Sadece Allah'ı bilip Muhammed ümmeti olduğumuzda ittifak halindeyiz. Diğer hususlarda birbirimize uymamız mümkün değildir. Bu mektup iyi mi olmuştur, kötü mü? Bunu iyice düşünmek lazımdır kızım. Sünni Kürtlerin Osmanlı'dan yana olmaları göbek bağlarını bir saymalarındandır. Ama bu mektup Kürtlerin birbirlerinden iyice kopmalarına sebep olmuştur. Çünkü Sultan Selim Han bu mektubu fırsat bilerek şikayetçi Sünni Kürtleri Şii ve Alevi ateşinden korumak için Doğu Anadolu topraklarında yaşayan kızılbaşların üzerine yürümüş, gözünün yaşına bakmadan kesmiş, doğramış hepsini. Şii mezhepli acemlere de gözdağı vermiş böylece. Bu kıyımla büsbütün birbirine düşmüş mü Kürtler? Aynı soydan gelen insanlar birbirinin düşmanı olmuş mu? Ne diyelim, kendi düşen ağlamaz kızım. Şunu iyi belli ki Zelha, insanların başına gelen belaların çoğu din yüzündendir. Yaşlandıkça daha çok düşünür oldum. Din ve mezhep ayrılıkları olmasa, insanlar dalaşmadan, savaşmadan dostça yaşarlar mıydı dünya yüzünde diye. Kanaatim şu ki yaşarlardı. Ha, bir şey daha söyleyeyim sana unutmadan. Mezhep ayrılığı yetmezmiş gibi bir de sınırlarla bölünmesi vardır halkımızın. 4. Murat Han Bağdat'ı alınca Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla Kürtlerin yaşadıkları topraklarının bir kısmı Osmanlı'da, bir kısmı da Acemistan'da kalmak üzere bölündü mü ikiye? Canım ciğerim Zelha, işte bu savaş bizim soydaşlarımızdan bu sefer de resmi sınırlarla ayrılmamıza sebep olmuştur. Zelha'yı dinlerken kulağımda dededen öğrenip bir ağızdan söylediğimiz destanların bitmez tükenmez nakaratları çınlıyor. Hafif hafif mırıldanıyorum. Sıcak, sıcak, sıcak, sıcak. Kozanoğlu'nun üstüne yürüyen Kürt beyi Sürmeli Mehmet Paşa'nın Kozanoğlu'nu yendikten sonra ejderha ile savaşmasını anlatan destanın namesi. Zelha da katılıyor bana derken. Van Gölü ve çevresinin güzelliklerini anlatan türkülerin nakaratları. Kollarımız karşılıklı havaya kalkıyor, ellerimiz sağa sola gidip gelirken oturduğumuz yerde ağır ağır sallanıyoruz. Kürtçe bilgim destan ve türkü sözleriyle yılları aşarak belleğime dönüyor kelime kelime. Hayret, 30 küsur yıl geçmiş hala unutmamışım şarkıları. Zelha şarkıyı bitirip yine dedenin ağzından anlatmaya devam ediyor. Oysa ben çocukluğumun Sarıca Damı'nda kalmışım. Düğünlerde çalan davul zurna sesi kulağımda, halay çeken köylülerin arasında hoplayıp zıplıyorum. Hıdrellez ateşlerin üzerinden atlıyorum çiftliğin çocuklarıyla. Gül fidanlarını eşeleyip diplerine Hıdır Aleyhisselam'a ısmarladığımız istek kağıtlarını gömüyoruz güneş battıktan sonra. Genç kızlar sevdiklerinin adlarını yazıyorlar kağıtlara. Büyüklere yakalanmamak için biz çocuklara gömdürüyorlar. Elimde bir kaşık, bileğime kadar çamura batmış, bana verilen kağıdı gömerken, yakamdan çekip kaldırıyor beni Cevahir Ana'nın güçlü elleri. Zelha anasının geldiğini görüp tüymüş çoktan. Ne gömdün kız fidanın dibine bacak kadar boyunla? Hiç. Cevahir Ana elleriyle eşeliyor toprağı. Az önce gömdüğüm kağıt parçasını bulup çıkarıyor. Bu ne? Dileğimi gömdüm Cevahir Ana. Ne dileğim varmış ki kız bu yaşta lo? Var işte. Uzatıyor bana kağıdı. Oku. Hediyenin sevdiğinin adını nasıl söylerim? Kağıt elimde. Bön bön bakıyorum karşımda duran ve benden yanıt bekleyen iri yarı kadının yüzüne. Sen okumazsan başkasına okuturum. Elini uzatıyor almak için kağıdı. Bisiklet, bisiklet, bisiklet. Ne? Hani var ya Cevahir Ana tekerlekli hani oğlanlar biniyor ilçede. İşte ondan istedim. Kızlar biner mi hiç o şeye? Biner. Yani babam almıyor bana. İstiyorum ama almıyor. Ben de yazdım işte. Bu gece ne istersen yaz, gülün altına göm, mutlaka olur dedilerdi. Olmayacak duaya amin denmez. Yürü git yatağına yat. Kağıdı bumburuşuk edip cebime sokuyorum. Göstereceğim ben o Hızır Zelo'ya. İnsan arkadaşına bir haber eder kaçarken. Eve koşuyorum. Hediye kapı dibinde beni bekliyor. Kıpkırmızı olmuş yüzü heyecandan. Cevahir Ana'ya kağıdı okudun mu diye soruyor. Okumadım. Çamurlu kağıdı cebimden çıkartıp uzatıyorum Hediye'ye. Sarılıp öpüyor beni yanaklarımdan. Gece geç vakit yine denerim abla. Yok artık olmaz, haydi git yat. Hediye'nin dileği yerine gelmeyecekmiş şimdi benim yüzümden. Yaşlar birikiyor gözlerime. Herkes uykudayken gömerim. Başımı okşuyor Hediye. Sebi, Sibe, Sibe, haydi git yat. Kulaklarımı yeniden Zelha'ya verdiğimde, Botan emiri Bedirhan Bey'in isyanına gelmişiz. Bedirhan Bey sayesinde şöyle bir silkinip kendilerine geldiler Kürtler. İlk kez ben sen demeyip toparlandılar. Birlik oldular ve seslerini duyurdular kızcağızım. Ve ne yaptılar? Nasturilerin canını okudular. Neden böyle dersen bak anlatayım sana canım ciğerim Zelham. Sedirde bir ayağını altına almış oturmakta olan dedenin mangala uzanıp ateşi korladığını görür gibi oluyorum. Bir an alevin yalazında tunç rengi oluveriyor çizgilerle dolu yaşlı yüzü. Nefesleniyor, boğazını temizleyip sürdürüyor konuşmasını. Gemi azıya almaya görsün bir kere, susturmak mümkün olmazdı artık onu. Tanzimat fermanından sonra gavur fesatı girdi Kürtle Osmanlı'nın arasına. Bak, bak, bak lafıma dikkat et Zelo. Kürtle Türk'ün arasına demiyorum çünkü. Gülüm, Osmanlı'nın zamanında Türk'ün de Kürt'ten bir farkı yoktu. O da ezilen, horlanan bir halktı. Aslında Türk'ü, Kürd'ü, Ermenisi, Nasturisi, Keldanisi, Süryanisi, Rumuyla ne kadar köylü varsa Anadolu'da yaşayan hepsinin kabusuydu Osmanlı. Ne demişler? Ekmede yok, biçmede yok, yemede ortak Osmanlı. Gel gör ki gavur halklar fermandan sonra güçlenip bitleri kanlanmaya ve Osmanlı'ya kök söktürmeye başlayınca kıymete binmiştir Türklerle Kürtler sarayın gözünde, Müslüman oldukları için. Dede tekrar nefesleniyor, boğazını temizliyor, bir yandan da çubuğunu tüttürüyor anlatırken. Ne diyordum kızım, Tanzimat fermanıyla gavurlar bir takım haklar elde ettiler. Arkalarında dayadılardı İngiliz ve Amerikan gavuruna. Memleketin içinde ellerini kollarını sallaya sallaya gezinir oldulardı. Osmanlı bu işten hiç hoşnut değildi ama eli kolu bağlıydı. Çünkü memuruna maaş bile ödeyemez hale gelmiş, Avrupa'nın büyük bankalarından faizle borç almıştı. Borç faizinin üstüne faiz binmişti. Daha çok borç, daha çok faiz, ha borç, ha faiz, ha borç, ha faiz, gırtlağına kadar borca batmıştı. Olmuş muydu gavurun elinde oyuncak? Oturmuş ya gavurun kucağına, artık gavur ne derse onu yapacaktı çaresiz. Gavur da babasının bahçesinde gezer gibi geziyordu Osmanlı mülkünde. Amerikan misyonerleri bizim tepelere nah böyle koca koca taş binaları dikip dikip duruyorlardı. Neymiş okul yapıyorlarmış Anadolu'da Amerikalı çocuk mu var bu okullara gidecek? Yoo bizim çocuklarımızı okullara doldurup kendilerine yandaş eğleyecekler. Küçük yaşta kafalarını çelerek bak Zelha iyi dinle kızım bu da yetmedi. Anadolu'ya doluşan ve kendilerine misyoner diyen bu herifler Nasturileri başımıza çıkarttılar. Zaten Tanzimat fermanı ile iyice şımarmış olan Nasturiler neredeyse kendilerine bir devlet kuracaklardı. Kim ne devleti kuruyor bu topraklarda? Bu topraklar sadece onların mı? Müslümanı, gavuru hep birlikte karışmış, alışmış yaşayıp durmaktayız. Ama gavur fesatı araya girince İngiliz misyonerleri de bunları Müslümanlara karşı kışkırtınca Nasturiler Mirlere vergilerini ödemez oldular. Mir halktan kendi vergisini toplayamaz ise Osmanlı'ya olan vergisini nasıl ödeyeceksin? Öyle değil mi ama? İşte meşhur Bedirhan Bey Mir o esnada mütesellim. Yani vergileri o topluyor. Alacağını alıp kalanını devlete vergi diye ödüyor. Nasturileri diş bileyen Kürt aşiretlerini topluyor etrafına, canlarına ot tıkıyor. şiirlerin kafasını bir gecede kestiriveren Yavuz Sultan Selim misali haklarından geliyor Nasturilerin. Kimi 6.000 Nasturi'yi öldürdü der, kimi 10.000. Bu işe Osmanlı da için için sevindi sevinmesine ama o sırada dediğim gibi Osmanlı borca batmış, inim inim inlemekteydi. Direnecek gücü kalmamış, koynunda beslediği yılana, Mısırlı İbrahim Paşa'ya bile yenilmişti orduları. İngilizlerle Fransızlar da bastırıyorlar, Nasturilere kan kusturan bu Bedirhan'ın çaresine bak, yoksa biz senin çarene bakacağız diye. Osmanlı da can havliyle tepeledi Bedirhan'ı. Nasturi'ye bayıldığından değil, çaresizliğinden yürüdü Bedirhan'ın üzerine. Sen sana söylenenlere inanma kızım. Bu işler benim sana anlattığım gibi oldu. Osmanlılar Bedirhan Bey Mir'in canına ot tıkadı ama Bedirhan'ın da Kürtleri bir araya toplamış olması hiç unutulmadı bir daha. Bu birleşme Kürtlerin arasında bir kıvılcım olup oradan oraya sıçradı durdu zaman içinde. İyi oldu gülüm, iyi oldu. Görüldü ki gerektiğinde Kürtler de birleşip kenetlenebiliyormuş birbirlerine. Zelha'nın sözünü kesip, ilahi dede, buna inandıysa saflık etmiş biraz. İnsan insanın kurdudur diyorum. Anadolu toprağının huyundan mıdır, suyundan mı, insanı pek bir geçimsiz olur, uzlaşmayı bilemez. Bedirhan'a rağmen bir türlü birleşemeyen Kürt beylerinin 16 ayrı devlet kuran Türklerden bir farkı var mı?''